2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba gönül dostları, ben Mesut Çevik.
Merhaba aşk yumakları, ben Enis Kirazoğlu.
Özel bölümde çok özel konular konuşmak üzere tekrar birlikteyiz.
İlişkileri ele alacağız bugün. İnsanoğlunun soğuk canlılarla olan ilişkilerini, robotlarla, yapay zekayla,
Evet. Duygusal bir giriş yapalım, gönüllere hitap edelim istedik. Çünkü yakında makineler gelecek ve o soğuk tavırlarıyla sizi işinizden edecek.
Aa, abone sayı 100'e düşmüş.
Bu arada ikisi birin böyle bir, yani daha doğrusu ışıkları kapattık, baktık çok güzel bir görsel var, böyle çekilmedik.
Önce bir uyarı yapmak istiyorum. Bizi ailecek seyredenler varsa, bizi böyle şu anda sesimizi her yerden duyulacak şekilde seyredenler varsa, ya mesela ortamda açmış mesela adam, hani arka tarafta Starbucks'ta açmış mesela, bizi full ses dinliyor veya otobüste açmış full ses dinliyor. Arkadaşlar, şimdi robotlarla konuşacağımız konularda robotların sosyal hayatımız olan etkisini de konuşacağız. Yani konu farklı yerlere gidebilir. Baştan uyarımı yapıyorum. Yani burada...
Oho, artı 18 uyarı gibi yaptım.
Bir artı 18 değil, bir şey konuşmayacağız ama mesela...
Bilim konuşacağız, ilim bu.
Bilim konuşacağız ama tabii sosyolojik olarak konuşacağız toplum etkisi. Mesela şimdi şöyle bir şey var.
Yani cinsel
amaçla, bir saniye, cinsel amaçla kullanılan robotlar da konunun bir parçası olabilir. O yüzden hani belki utanır bazı insanlar. Hani yanında ailesi varken bunları dinlemeye. Ondan çünkü geçen hatırlıyorsan bir arkadaşımız şey yazmıştı. Gördüm onu, sen bilmiyorum. Abi tam dinliyordum. Bir anda aileyle beraber seyrediyorlarmış. Bir anda seks robotları diye biz girmişiz. Şimdi gene olduğumuz gibi yani. Hani bir şey olmuş. Acaba bu adamlar ne konuşacaklar diye böyle bir tedirgin olmuş ama sonradan konuyu kapatıp devam etmişiz diyorlar. O yüzden bu yeri yapmak istedim. He. Yoksa şey konuşmayacağız. Yani robotlar şey bam bam diye bir şey konuşmayacağız yani. Dönüm haber hiç böyle bir şey görmemiş miydi? Bugüne kadar bu hareket telefon olmadı mı? Söz içerisinde.
Yapay zeka diyorum, bilim diyorum. Başlangıçta güzel bir giriş yapalım diyorum.
Ben İlk bunu
başta
konuşmak istiyorum.
Adam niyeti
bunu
bozmuş, öyle gelmiş, tamam mı? Hatta yapay zeka konuşalım diyen Enis, anladığım kadarıyla niyet bozulmuş birkaç.
Abi konuşalım biz bu konuyu. Ben çok hoşuma gitti bu konu.
Ama haklısın, doğru.
Evet. Ama tabii bu konuyu buradan başlamayacağız.
Şimdi konunun ama çatısı bu değil yani.
Önce bir uzmanlıklarımızı belirtelim. Siz efendim yapay zeka ile alakalı nasıl araştırmalarda bulundunuz?
Ben iki kitap okudum sadece bu konuyla ilgili, o kadar. Evet.
Ben Detroit Become Human oynadım.
Numara 5 yıldız bir uzmanlığımız var.
Ama 10 saat sürüyor yani. Bayağı oynadım yani Detroit Become Human'ı.
Yani iki kitap okudum derken de şey yani... Kalkıp da bilimsel camiada inanılmaz takdir görmüş yani, akademik araştırmalar
Cinali
değil.
Cinali yapay zeka ile el ele falan mı okudun?
Benzeri bir şekilde bir tanesi bayağı benzeri bir kitap yani, öyle söyleyeyim. Ama şimdi, bir tanesi yine tabii Boğaziçi Üniversitesi'nde değerli bir hocamız Cem Say'dı herhalde. Bak, kitap yazarının ismini unutuyorum. Değerli yapay zeka üstüne araştırmalar yapan bir hocamız
evet,
yazmış. Onun da yani onun yazdığı bir kitaptı. O başarılı bir kitap.
Şimdi bizim konuşacağımız konu aslında, ben biraz işin şey tarafına bakacağım. Hani şöyle bir çip takarlar da o çiple uçarlar değil de.
Abi yani yapay
hayata
zeka.
Hayata etkisi gibi aslında.
Evet, hayata etkisi şimdi hızlı bir şekilde geliyor ve hep ne diyoruz? Sen işsiz kalacaksın, o işsiz kalacak. Ha evet. Ben kalacak mıyım? Ben kalmayacağım. Yani sıkıntı yok. Neden? Yapay zekayı savunan bir adama ihtiyaç var.
Hatta bizim işimiz artacak belki. Herkes işsiz kalınca bizi seyredecek.
Tabii yapay zeka bize iş verecek.
İzleyici artacak
abi
yani.
Abi çık bizi biraz sempatik göster. Siz niye kırdınız bu çocuğu, bak 10 numara iş yapıyor falan tarzında. Ya böyle bir durum var. Hepimiz bir gün işsiz kalacağız. Hatta belki de çok ileri zamanda yapay zekaların birbirlerine iş verdikleri konuma geleceğiz. Çok değişik bir şeyler tartışabiliriz bu konuda. Ama ilk olarak şunu konuşmak lazım. Yapay zeka şu anda hangi sektörlerde aktif olarak kullanılıyor? Ve tam olarak ne işimize yarıyor?
Mesela döner kesmede kullanılıyormuş. O tweet'i gördün mü?
Ya şimdi orada garip bir şey var Enis. Robotun yaptığı şeyler, otonom sistemler. Yani yüzyıllardır var otonom evet. Sistem dediğimiz şey.
Karışıyor otonom... yapay zekalı otonom sistem biraz.
Aynen ya. Ne yapıyorsun? Yani aleti ayarlıyorsun. Diyorsun ki 1 milim vidayı kıvıracaksın. Sonra şuraya doğru o bandın üstüne koyacaksın. Oradan gidecek. Onu bir robot kolu oradan alıp kenara koyacak falan. Devam edecek.
Kaç yıldır olan bir şey
Bu otonom bir sistem. Bu öğrenen bir sistem değil. Siz kodunu giriyorsunuz. O çalışmaya başlıyor. Pıs pıs pıs pıs. Yani 24 saat bozulmadığı sürece devam ediyor bakımını yaptığında.
Bir de şu da yapay zeka.
O yapay zeka değil.
Bir de şu da yapay zeka ile karıştırılıyor. Zaten en çok tartışılan konulardan bir tanesi de o. Hani programcıların diliyle if else muhabbeti.
Evet.
Yani programcı adam birkaç komut ayarlıyor. Diyor ki şu olursa şunu yap. Bu olursa bunu yap. Bu da aslında otonom sisteme benzer bir şey benim nazarımda. Yani hani bir şey olursa bunu yapmaya programlı, bir şey olursa da şunu yapmaya programlı bir cihaz var. Orada bir yapay zeka söz konusu değil, değil mi?
Değil. Ya şimdi yapay zeka ve makine öğrenme birbirinden bağımsız, böyle çok hayal edemediğimiz şeyler. Şimdi makine öğrenme dediğimiz olayda sizin Yani aslında yine bakmayın siz, 100 yıl öncesinde keşfedilmiş matematiksel formülleri hani bugün uyarlayabilir, çalıştırabilir hale geldik bilgisayar gücünde. Sizin bir makineye bir konu hakkında bir veriyi formülize etmeniz anlamına geliyor. Yani onu işleyebilir, onu anlayabilir hale getirmeniz anlamına geliyor. Mesela kedi fotoğraflarını sürekli olarak bir makineye, bir algoritma üstünden gösteriyorsunuz. Binlerce, yüz binlerce kedi fotoğrafı gösterip diyorsun ki burada kedi var ve kedi bu. Hepsi birbirinden farklı. O da en sonunda bir pattern oluşturuyor, bir formül oluşturuyor kendine. Diyor ki bu formülizasyona uyan, yakında çıkan, işte diyelim belli bir yanılma oranında çıkan bir nesne görürsen
kedi.
DNA'sı bu, bu kedidir. Yani fotoğrafın artık matematiksel DNA'sı bu diyor. Bu kedidir diyor. Yapay zeka dediğimiz olayda ise bu makine öğrenmenin de işlediği verilerle beraber bir değerlendirme aşaması var bu işin. Yani şimdi makine öğrenmede sen makineyi öğrettin ama yapay zekada makine öğrenmenin öğrendiği bu teknikleri nerede nasıl kullanacağını, kediyi görürse ne yapacağını öğrettiğim bir kısım daha var. Yani şimdi öğrenen makinelerden bahsediyoruz. Yolda gidip gele gele araba kullana kullana araba kullanmayı öğrenen, kendini daha da geliştirebilen, kod yazabilen makinelerden bahsediyoruz. Şimdi bu öğrendiği veriyi bir de işlemesi lazım bunun. Yorumlayabilmesi lazım. Burada da yapay zekayı kullanıyoruz. Ama yapay zeka dediğimiz zaman insanlar şöyle bir şeyi karıştırıyorlar. Yapay zeka, bak burada yapay zeka çalışıyor dediğimde, ne haber lan yavşak dediğinde sana cevap vermesini bekliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani karşıdan
şey
abi iyiyim senden ne haber falan demesini bekliyor. Ama yapay zeka dediğimiz şey öyle değil. Yapay zekada otonom sürüşteki yapay zeka bugün bir tarla süremez mesela. Onun öğrendiği şey yolda gitmek çünkü. İleriki versiyon, en gelişmiş örneklerin çıkacağı versiyonda biz neyi göreceğiz? Otonom sürüşte, otonom uçak kullanmada, helikopter kullanmada, gemi kullanmada, ateş etmede, silahlı hep ben araya onu da sokuyorum. Yemek üretmede, konuşmadaki yapay zekaların bir araya gelerek, öğrendikleri makine öğrenimlerini bir araya toplayarak her iş yapabilir hale geldikleri dönem. Ama bu çok zor olacak. Çünkü bugün otonom sürüş dediğimiz şeydeki işlem gücü, gerekli veri inanılmaz büyük. Şu anda onu işlemek ve onu böyle elde tutabilmek için uğraşıyoruz. Makinelerde biliyorsun otonom sürüş hala daha %100 oldu. Artık herkes arabasını bırakacak, istediği yere gidecek diyemedik. Konuşma var.
Evet.
İnsanlarla konuşan, öğrenen chat robotları var. Hala daha devam ediyor onların değerlendirmesi, öğrenmesi. Bir yerden sonra sapıtıyorlar çünkü makine olduğunu anlayabiliyorsun i̇şte karşı
Microsoft'un
tarafın.
Microsoft'un ki değil mi böyle? Tam böyle.
Evet.
Yani bak, şey olmuştur.
Şu anda şey aşamasındayız biz. Emekleme aşaması dedikleri aşamadayız. Tam gerçekten bir bebeğin. Yani oradaki konuşmayı öğreniyor. Buradaki araba sürmeyi öğreniyor. Buradaki uçmayı öğreniyor abi. Buradaki işte inşaat yapmayı öğreniyor. Ama henüz daha hepsini böyle bir araya getirip ha bu oldu işte bununla hem konuş hem ver görevi gitsin yapsın. Senin için savaşsın, senin için evlensin, çocuk büyüsün tabii. Falan kısmına daha gelmedik.
Ya biz şey bekliyoruz tabii. Bilim kurgu filmlerinden hep gördüğümüz için böyle bir tane robot gelecek. Konuşacak böyle, elimizi sıkacak falan, arabayı sürülenecek, selam verecek falan böyle. Yani hep böyle bir fantezi var kafamızda evet. Yani. Ama senin gibi aslında bu şu an hani bir gün kalkacağız ve bir bakmışız robotlar artık hayatımızda. İşte budur falan alkışlarla belediye başkanı robotu açıklayacak ve ondan sonra robotlar ele geçirmeye başlayacak dünya gibi fantezi yok yani.
Yok şu anda evet.
Yavaş yavaş
oraya sektör, doğru gidiyoruz.
Sektör aslında alan alan yapay zeka yerleşmeye başlıyor yani.
Öyle evet. Ya bir de burada şöyle bir şey var, onun altını çizmek lazım. Yani şimdi yapay zekada şu anda yararlanabildiğimiz sektörler var. Yani şu anda yapay zeka aktif olarak birçok sektörde kullanılıyor. Finans sektörü yıllardır kullanıyor zaten yapay zekayı. Ne yapıyorlar? Daha önceki verilerin hareket tarzı, hisse senetlerinin, işte fonların hareket tarzını ezberletmişler, öğretmişler makineye makine öğrenme sayesinde. Bir sonraki adımın ne olacağını tahmin ediyorlar. Neden? Geçmişteki verilerden yola çıkarak, şu anki değişkenleri hesaplayarak bir sonraki adım bu olabilir diyebiliyor yapay zeka. Ya da doktorların kullandığı yapay zekalar var ama hala bir doktor olarak hastaya ilacı yapay zeka yazmıyor. Doktora diyor ki abi sen ne veriler teşhisler koydun diyor. İşte öksürüyor hasta, kan değerleri bu, filmini çektik burada şöyle bir leke var filan diye sen yapay zekayı veriyorsun. Yapay zeka o hastanedeki verilerin dışında dünyadaki diğer verilerle karşılaştırılıyor. İşte açık bir database varsa IBM şu anda bunun üstünde Watson'la çalışıyor. Çeşitli hastanelerle beraber işbirlikleri içindeler. O verileri karşılaştırıyor ve diyor ki bak diyor bu hastada böyle bir hastalık olabilir diyor. Şu teşhisi koyabiliriz diyor. Yani bunu da nasıl çıkartıyor? Aynı doktorların deneyimi gibi aslında. Orada sadece 100 bin tane, 1 milyon evet. Tane Ya bir de teşhisin deneyimini kullanıyor. Doktor sadece kendi hayatındaki deneyimleri kullanabiliyor mesela.
Evet, veya çevresindeki deneyimleri kullanabiliyor yani. Bir de bunun mikro uygulamaları da var şimdi. Hep mesela büyük çaplı düşünüyoruz ama atıyorum seninle de hep konuştuğumuz konu var ya. Şurana bir çip takıyorsun mesela. Ani bir ruhani değişiminde veya işte psikolojik şeyinde veya işte kan dolaşımındaki değişimde sana uyarı verebilecek. Belki sendeki o kanser hücresini sen daha hani şey olmadan erken tesis edebilecek. Ya bugün kanserle ilgili en büyük korku. Hiçbir şeyin yok abi. Bir gidiyorsun hastaneye. Bir hücre bulunuyor yani ve bir anda hani bambaşka bir dünya geçiş yapmış oluyorsun ondan sonra. Hani belki de onu sana uyarabilecek yani böyle mikro hani böyle belki fantastik bilim kurgu düzeninde değil ama o şekilde devamlı çalışan yapay zekalar da hayatı çok değiştirip
ya şu anda şeyler. Mesela bahis oynayanların özellikle bahis sitelerinin oldukça fazla çalıştığı yapay zekalar var üstünde. Neyi yapmaya çalışıyor yapay zeka? Futbolcu istatistikleri, futbolcunun o dönemdeki performansı, geçmiş performansı takımların analiziyle maç skorunu tahmin etmeye çalışıyor. Ve söylentiler o ki dakikayı böyle birkaç dakika sapmayla golü tahmin edebilen yapay zekalar ortaya çıktı deniyor.
İmkanı yok.
Yani tabii şimdi imkanı yok diyoruz ama istatistik öyle bir şey ki. Yani eğer sen düzgün istatistiki verilerle bir yapay zekayı eğitirsen birçok şeyi tahmin edebilir, öngörebilir öyle hale geliyor.
Ama sporun zaten her zaman için doğasında olan şey şu yani hiçbir zaman hiçbir koşulda tam olarak mesela hava şartı bile o günkü performansı etkileyebiliyor. İşte o kadarını bakıyor. Hesaplayabilen mesela bu adamlar 21 derece ısıda 3 rüzgarla esen havada şu dakikalarda şunu yapabiliyorlar, bu dakikada bunu yapabiliyorlar. Yani insanoğlunun olduğu ortamda o kadar hataya müsait durumlar var ki.
Var, yok değil ama şöyle bir şey düşün. Sen hep insan olarak düşünüyorsun bunu. Yani bir insanın o kadar koşulu hesabı matematiği bir araya getirmesi olarak
yok,
düşünüyorsun.
Yok, şunu düşünüyorum ben aslında.
Orada şimdi bir makine çalışıyor.
Yapay zeka şunu bilemez. Ben eşimle kavga etmişimdir. Maça kötü çıkarım.
Ha tabii.
Şimdi ben o gün çok güzel bir sözle söylenmişimdir. Kötü oynuyorumdur. Mesela eşim bana böyle çok sevmiştir, sarılmıştır. Ben o gün bir çakırım gazla iki tane gol atarım. Yani insanoğlunun olduğu faktör gerçekten işleri...
Ama işte o formülün içinde ne var biliyor musun? Senin dönemlik performansın var zaten. Enisi biliyor. Böyle... Ha. Dengesiz olduğunu. Anladım. O dengesizlik de formülizasyonun içinde.
Anladım.
İşte yani ne kadar yüzde kaç dengesiz bu oyuncu anlatabiliyor muyum? İnanılmaz bir şey var orada.
Ama yani burada şöyle bir şey de var. Bunu eğer bahistesi yapabiliyorsa tam tersi de yapabilir. Yani bunu bahistesinin işte durumunu böyle hani kötüye kullanmak için tam tersi faydalanmak için de yapabilirler yani.
Ya, tabii ki yapmadıkları nereden biliyoruz ki? Bugün bir sürü para dönüyor bir yerlerde tamam mı? O paraların nasıl gittiğini de bilmiyoruz. Bir de şimdi şey var. Hani veri çok önemli. Veri madenciliği.
Evet.
Bizim verilerimizi topluyoruz. Aman benim verimi toplasın ne olacak ki? Diyor ya insanlar.
Ben de diyorum evet.
İşte bakın bugün veri gerçekten çok önemli. Mesela seninle beraber bir yapay zeka geliştirelim. Yapay zeka neyi tahmin etsin abi? İnsanların cep telefonu alırken dikkat ettikleri kriterleri göz önünde bulundurarak adam siteye geldiğinde desin ki Ali sen bunu alırsın. Sana bu çok iyi gider. Sen bundan memnun kalırsın desin.
Yalnız güzelmiş bunu kes bence. Biz bunu yapalım.
Ama bize ne lazım?
Data.
Ali'nin daha önce satın aldığı telefonlar.
Tabii.
Ne kadar kullandığı.
Evet.
Hangi uygulamaları kurduğu.
Evet.
Arkadaşları varsa çevresindeki onların hangi telefonları kullandığı. Nasıl bir grubun içinde olduğu. Ortak uygulamalar kullanıyorlar mı? Ortak mekanlarda bulunuyorlar mı? Bir sürü veriye ihtiyacımız var değil
tabii
mi?
Tabii öyle.
Abi bunların hepsini topluyorlar bizden. Bizim haberimiz yok. Ve bunlar gerçekten o firmalar için inanılmaz değerli veriler. Bambaşka şekle dönüştürülebiliyorlar.
Ya öyle zaten sıkıntı şu abi. Ben verilerimi ne yaptıklarının farkındayım. Herkes farkında. Sıkıntı şu. Engel olamayacağımı artık kabul ettim anladım ya. Çünkü ya buna vermeyeyim desem ona veriyorum yani. Ona dedim ki hepsine vereyim bari verilerimi.
Ya zaten sıkıntı şurada. Bunu vatandaş değil abi. Bunu yetkili kurumların, ülkenin halletmesi lazım. Bu bir beka sorunlarına dönüşebilir. Çünkü yarın öbür gün adam askerlerin davranışlarından, hareketlerinden, daha doğrusu insanları analiz ederek o ülkedeki hangisi asker, hangisi istihbarat görevlisi, bu istihbaratçı olabilir çünkü şu ülkelerde bulunuyor, gidiyor, geliyor, şunlarla bir araya geliyor diye analiz de çıkartabilir. Ajanları tek tek belirleyebilirsin.
Geçen seninle mi konuşmuştuk ya? Ona bile gerek yok ya. Şimdi mesela askeriyede görevli bir işte elin veya şeyin selfie çekme
spor uygulaması, selfie çekmesi. Ama daha da gizli ajanları da böyle belirleyebilirsin. Çünkü yapılan analizler şunu da gösteriyor. Yani veri trafiği o kadar önemli ki. Bakın anonim GSM şebekeye veri gönderme verileri. Bundan anonim dediğim telefon numarası belli değil bak. Hı hı. Sadece oradaki A kişisinin, A kişisi diye geçiyor bu, hangi GSM istasyonlarına hangi saniyelerde veri gönderdiğini analiz ederek kim olduğunu bulabiliyorlarmış senin.
O kadar yani.
Çünkü ellerindeki diğer datalarla birleştirebiliyorlar. Ellerinde başka datalar da var. Senin alışveriş dataların, şey dataların.
Evet, bir sürü datayı bir araya getirip bunu çıkıyor.
Bir sürü datan var.
Tabii.
Bugün Google Visa ile anlaştı. Alışveriş datalarını alıyor. Arka planda. Ne alıyorsun? Evinde daha çok hangi içiciyi içiyorsun? Ya buna kadar analiz ediyorlar. Bambaşka bir seviyeye gidiyor.
Bunu, i̇şte diyorum ya, bunu artık benim bireysel olarak buna karşı koymam mümkün değil yani.
Evet, bunu makine öğrenmeyle öğreniyorlar. Makineyi öğretiyorlar. Sonra yapay zekayla analiz ederek de üstünde öğrenilmiş veriyi anlamlı hale getirip kullanıyorlar.
Belki de benim için daha faydalı olacak ya. Google diyecek ki belki de, acaba bak sen bunu çok tüketiyorsun. Bunu da seversin diyecek. Belki yepyeni sevdiğim bir şey bulacağım yani. Biraz da böyle düşünmemiz lazım.
Onu al o peyniri. Sen bunu al tarzında.
Ben Google Reis'e güveniyorum abi.
Bambaşka bir seviyeden bahsediyoruz. Ya gerçekten garip. Ha, şu anda yardımcı olarak çalışıyorlar. Bize yardım ediyorlar gerçekten. Yani doktorlara yardım ediyor. Avukatlara yardım ediyor. Ya da sana yardım ediyor. Avukat arıyorsun. Diyor ki şu işleme kadar şu dilekçeyi ver. Zaten işini görür. Bir avukata gerek yok diyor yapay zeka senin için. İlk önce beyaz yakalıların yaptığı bazı işler. Finans sektöründe işte fon yönetimi. Bankalar. Ondan sonra avukatlar dedik, doktorlar dedik. Bak bunların yanında görüyorsun yapay zekayı.
Evet.
Beyaz yakalılar diyorduk ama bugün otonom sürüş diyoruz, şoförler. Şoförler aslında emekçiler. Fabrikada diyoruz, fabrikada robotlar var. Fabrikanın işleyişini öğrenen, yeni şeyleri kendisi ayak uydurabilen. Otonom sistemler bayağıdır bir yerlerini aldı. Şimdi onların yerine öğrenebilen sistemler gelmeye başladı.
Daha da adapte olabilen sistemler.
Tabii yani. Mesela üretimi nasıl hızlandıracağını zaten bir yapay zekadan öğrenebiliyorsun.
Abi en büyük konu o ya. İşte, hani bu konuşulan bir konu bir yandan da işte insanoğlu robotlar yerleşmeye başladıkça açığa çıkacak bir nüfus olacak yani.
Evet.
İşsiz kalacak devasa bir nüfus olacak ortada. Ve bu devasa nüfus hani nasıl hayatını idame ettirecek diye bir tartışılan bir mevzu da var. Yani bunlara biz nasıl bir istihdam sağlayacağız? Ne yapılacak, ne edilecek? Bu adamlar nasıl topluma tekrardan entegre olabilecekler diye konuşulan bir konu da var.
Güzel bir söz var. Yani bu genel olarak söylenen bir şey. Yeni neslin hızlı öğrenmeyi öğrenmesi lazım deniyor.
Hızlı öğrenmeyi öğrenmesi lazım derken hızlı öğrense ne kadar yarışabilirsin ki
ya o işte konumda? Sürekli trendler değişecek, işler değişecek. Bugün mesela şimdi veri analizi, veri madenciliği analizi yapan yazılımcı aranıyor. Eskiden böyle bir şey aranmıyordu, anlatabiliyor muyum? Yapay zeka üstüne yazılımcı aranıyor deli gibi. Otonom sürüş diyorsun, lidar denen radarlar ortaya türedi. Görerek öğrenme diyorsun, yeni nesil kameralar, sensörler. Ama dikkat et, hep beyin gücü, hani üst düzey adam aranıyor. Artık şey aranmıyor. Ha, bugün işçilere hemen diyelim ki çıkacaklar. Yani bugün bir inşaat işçisi hemen işsiz kalmayacak.
Zaten hiç kimse bir anda işsiz
neden kalmayacak. Neden abi? Çünkü inşaat yapmak için ilk öncelik şeye bakıyorsunuz siz. Maliyete bakıyorsun. Bir inşaat işçisi 100 lira alıyorsa şu an yeni nesil bir yapay zekayla çalışan robotun maliyeti
100 bin lira mesela.
Ya. Öyle olacak. Kurtarmayacak yani. Bir de inşaattan düştüğünde o robot. Yani ne yazık ki en azından bizim gibi ülkelerde bir işçi düştüğünde sana maliyet ayrı, robotun düştüğünde maliyet ayrı diye hesaplayacak adam öyle yani. Çok kötü bir yerden yaklaştım biliyorum. Ama bizim ülkemizde en azından ben işsiz kalmayacaklarını söyleyebilirim yani.
Ya şöyle bir şey var tabii. Zaten hiçbir şey bir anda olmayacak. Biz büyük ihtimalle görmeyeceğiz zaten o değişimi. Gerçi teknoloji artık hızlı gelişiyor. Neyi görüp neyi göremeyeceğimizi de bilemiyoruz. Yani bir bakıyorsun Mars'ta yaşıyor adam ya. Hani diyorsun ki o kadar geliştik mi? Hani 3 seneye göre bugün çok daha farklı. 3 sene önce yapay zeka konuşmuyorduk bile. Ben hatırlamıyorum 3 sene önce. Şey diyorduk yani yapay zeka yapıyorlar bir yerlerde. Aa iyi yapsınlar diyorduk. Bir baktık bir anda işte sürücüler geldi hayatımıza.
Evet, hızlı bir şekilde girdiler.
Hani çok hızlı gelişiyor her şey ve bir sağa bakıyorsun tekrar bir sola dönüyorsun ondan sonra bambaşka bir şey çıkmış orada. Çok hızlı değişiyor. Benim hani başta açtığım muhabbetin sebebi de şu. Hani dedim ya işte başta cinsel amaçla yapılan şeylerdi. Abi insan olduğu için biliyorsun bir şey yapılırken öncelikle toplumun şeyi düşünülüyor yani. Ne en çok kâr edilebilen konu ne? Bir sürü konu var ama bir tanesi de cinsellik. Yani hem kadın tarafında hem erkek tarafında her zaman prim yapan, sana iyi bir satış elde ettirebilecek olan konulardan bir tanesi. Ve hatırlarım yani herkes hatırlıyordur. İlk bir yapay zeka çıktığı zaman en çok haber olan konular da o amaçlı üretilen
trend
robotlardı.
Olan, evet. Direkt yani Japonya'da medya vazgeçmedi sürekli. Hatta sürekli. Bir ara sabitlediler onları bir yerlere.
Yani 1 milyon 2 milyon çünkü şu adam sana diyor ki şöyle bir şey yapıyor yani. Mesela evdesin oturuyorsun tamam mı? Hayalinizdeki kadın robot olarak karşınızda bir fotoğraf var falan böyle. Ya bu herkesin böyle merakını cezbeden bir konu olmaya başladı. Ve bu yapıldıktan sonra benim aklıma hep şey geliyor. Şimdi Japonya'da en çok konu Japonlarla verildi genelde bu örnek. Yani Japonya'da kadına bakış açısı biraz daha böyle şey baskıcı bir bakış açısı var kadına karşı. Ama toplumun artık gittiği yön müdür nedir? Japonya hani o kültüre aşina olanlar daha iyi söyleyebilir ama genelde şu belgeseller Japonya'dan çıkıyor. Hep anime arkadaşları vardı. İşte yastığa sarılarak uyuyordu. Evinde 20 tane manken vardı falan. Mankenin cansız manken.
Hologramla evlendi.
Ha hologramla falan. Böyle hani genelde ütopik. İşte sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşayan insanların hikayeleri Japonya'da biraz da kabul görür bir şey olduğu için galiba orada insanlar çıkıp söylüyor. Türkiye'de bunu söyleyemezsin yani. Çıkıp röportaj 20 tane cansız mankenle beraberin çok mutluyum kadındırdırı çekmiyorum falan gibi bir açıklama Japonya'da vardı. Ama Türkiye'de olmuyor bu tarz açıklamalar çok fazla. O yüzden genelde bu cinsel amaçlı üretilen robot hikayeleri de Japonya pazarında çıkan bir şey ve orada şöyle bir haber vardı. Ta fi tarihinde bunu konuştuk. Belki seninle konuşmuşuzdur. Belki ben bir yerde okumuşumdur. İşte Japonya hükümeti korkuyor. İnsanlar, işte kadınlar, erkekler birbirinden uzaklaşmaya başladılar. İşte robotların hayatımıza girmesiyle insanlar artık bir araya gelmeyecek, evlenmeyecek ve hani cinsel olarak bir çekim de duymayacaklar. Çünkü tüm cinsel çekim robotlar üzerinden giderilecek artık diye bir korku var. Çocuklar doğmayacak diye. Mesela bu da ütopik bir şey gibi geliyor
zaten bana. Zaten gelişmiş toplumlarda şey var. Azalıyor nüfusları biliyorsun, mesela yaşlanıyorlar. Mesela
Norveç'te şey var abi.
Doğurmuyorlar. Hani robotu da geçti onlar.
Norveç'te şey tartışılıyordu işte ya. Millet hani eşiyle bir araya gelsin, çocuk yapsın diye öğle arasında şey izni, cinsel birleşme izni adıyla, yani seks izni diye bir izin koymuşlar öğle arasına yani. Millet eşiyle yeter ki bir araya gelsin diye yani. Öyle bir izin modeli konuşuluyordu en son. Yani geçmiş ülkelerde de çocuk yapmak biraz daha azalmaya başladı.
İşin garibi bana ne geliyor biliyor musun? Bak, gelişmiş toplumlarda genelde refah düzeyi yüksek. Bu adamlar rahat yaşıyorlar. Kaliteli yiyorlar, kaliteli yaşıyorlar,
mesela
eğleniyorlar.
İntihar oranlarının yüksek olmasının sebebi de aslında biraz. Şimdi bak, burada doğan bir insan, çok affedersem sözünü kestim. Hayat şartları burada zor. Yani biraz hard level'da başlıyorsun. Norveç'ten adam very easy'de başlıyor hayata yani. Biz biraz daha hard başlıyoruz. Mesela burada yaşayan bir adamın bir hayali oluyor. Hani otomatik olarak çıkacağım buradan. İşte gideceğim şuraya şey yapacağım, bilmem ne yapacağım. İşte atıyorum bazısı diyor ki mesela çok yüksek standartlarda yaşayacağım. Hayatımı orada kuracağım falan filan. Norveç'te bir doğuyorsun mesela. Okey, iş var. Güç var, bilmem ne var. Bir amaç edinmek zor olabiliyor belki. Bir tahmin sadece bu.
Ya intihar oranları tabii bir sürü şeye bağlı olabilir. Biz de intiharların ne kadar listeye geçiyor onu da bilmiyoruz.
Yok
hani,
canım muhakkak. Şuna
bir sürü şey var.
Bir Almanya'ya göre fazla olmasının örnek veriyorum mesela.
Yani ama orada ben şunu hep garip buluyorum işte bak. Refah düzeyin çok yüksek. Ama bizim gibi daha zorlu şartların olduğu ülkelerde insanlar üremeye devam ederken. Hani genelde. Neden refah bulmuş, parayı bulmuş, huzur bulmuş insanlar az ürüyorlar?
Kafamızı dinleyelim diye.
Ya da belli bir mantaliteye erişince lan ne gerek var şimdi huzurumuz bozulmasın. Huzurumuz bozulmasın Enis filan tarzında.
Ama toplum olarak zaten
bizde bence şöyle oluyor abi. Öyle bir şeye geliyor ki aile mesela herhalde. Abi anlamsız bir hayat, iyice stres, dışarıda ayva yemişiz, hiçbir şey yapamıyoruz. Sürekli evdeyiz. Bari bir çocuk olsun, neşemizi bulalım diyorlar. Sonra ya onu da neşe olmadığını anlıyorlar. Ne yapıyorlar?
Ama bak toplum olarak şöyle bir şey var. Bu hani gelişmiş ülkelerde daha fazla gözlenilen bir konu. Yani tüm dünyadaki gelişmiş ülkelerde gözlenilen bir konu aynı zamanda. Bireyselcilik diye bir olgu yakın zamanda daha da arttı. Eskisi gibi toplumsal bakmıyoruz. Yani herkesin artık birey olarak kendine zaman ayırmak, kendini tanımakla ilgili kaygıları var. Ya 40 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş bir insanın ki çok normal bunu yadırgamıyorum bu arada. Kendini keşfetmek, hayatını keşfetmek, kendine daha da anlam katabilmekle ilgili bir düşüncesi var artık.
Yapacak
insanların.
Şey mi çoğalıyor acaba?
Abi insanlar kendini keşfediyor. Adam mesela atıyorum psikoloji alanında bir master yapıyor. Oradan kafası açılıyor. Dünyanın şurasına gidip Tibet'te şu felsefeyi benimsemek istiyorum. Kendimi daha iyi anlamak istiyorum diyebiliyor. Öyle olunca da aile olgusuna bizim baktığımız gibi bakmıyor Türk toplumunun. Ya yani bizim toplumumuzun baktığı gibi bakış açısı olmuyor. Evet. Yani, torunum olsun, çocuklarım olsun değil de bireysel olarak hayatı daha iyi anlamaya yönelik bir kaygı gitmeye başlayabiliyor.
Zaten hayat kısa diyor.
Ya tabii hani öyle olunca da böyle işte bir torunuma ev bırakayım, şuradan bir villa alayım da çocuklar aç kalmasın falan gibi bir algı da oluşmuyor yani. Ve gittikçe bu artıyor, bireyselleşiyoruz yani.
Evet.
Hani toplumsal olarak yani, bakmıyoruz hiçbir şeye.
Bende mesela şey kaygısı var, çocuğuma bir şeyler bırakma.
İşte olur. Çünkü çocuğum var.
Evet. Öyle bir kaygı oluyor yani bir yerden sonra. Diyorsun ki ben göçüp gittiğimde ailem rahat yaşasın hani.
Ve mesela azından. Çocuğum yok, sürünsün diyorum.
Karısı için sürünsün diyor herhalde yani.
Hayır, ya. Olursa sürünsün diyorum.
Geziyorsan.
Hayır çocuğum olursun. Çünkü
kim sürünsün abi? Ona bir açıklık getir çünkü. Burada çok önemli.
Olursa sürünsün diyorum ya. Ben de zamanında sürünüm. Biraz sürünmek iyidir ya. Acık sürünsün. Ya,
yani o da garip bir şey. Ben çektim o da çeksin. Çekmesin mi abi? Yaşasın
abi
yani.
Ben çekmedim ki çok fazla. Ben kıvamında çektiğimi düşünüyorum yani. Hani bence insan kıvamında çekmeli. Hayatı bir şekilde daha iyi öğreniyorsun abi.
Yani olabilir ya.
Devamlı 2+1, 3+1 villada yaşayıp hani hayata çıkmadan. Ya ben de bu arada istesem anam babamın evinden çıkmadan yaşayabilirdim ama yani anam babam sağ olsun defol git demedi bana. Ama ben dedim ki gideyim artık bir göreyim yani.
Abi çocuğuma bir villa bir jip bırakacağım şimdi Allah aşkına.
Arkadaş ya. O iyiymiş. İnşallah bırakırsın abi ne diyeyim.
Yok lan ben yaşamıyorum villada. Ona
bizim
nasıl
bir arkadaş vardı. Seyyidüs selam olsun mesela. Babası gerçekten çok çok zengin bir insandı. Hatta evlerinde falan asansör masansör vardı.
Ama mutsuzdu diyorsun.
Bak evlerinde asansör vardı. Fakat bizle aynı ortamda okuyordu. Biz hiç bunu anlayamadık yani. Bizim çünkü bizim hani ekonomik durumumuz belli. Onunki gibi değil ya. Onun 100 katı aşağısındayız.
Ama çocuk için çok büyük keyif.
Hayır biz para atıyor suratımıza falan böyle. Yani biz 1 liraya börek yeme derdindeyiz yani. Adam istese neler neler yapabilir yani. Daha sonra adamın babası istese çocuğu.
Abi Watchmen'de var ya dünyalara şey gözüyle bakıyordu böyle hani. Ya,
kim lan bunlar falan.
Yani niye yaşıyorsunuz?
Çok iyi bir insandı bu arada. Kesinlikle hani öyle bir şey demiyorduk yani. Hatta biz onu eziyorduk parası var diye. Ama şöyle bir şey var. Toplumsal üstünlük diye bir şey var. Şimdi zenginlerin olduğu yerde bir fakirsen ezilebilirsin. Fakat fakirlerin olduğu bir yerde bir zenginsen ve aynı ortamdaysanız, aynı sosyal statüde okuyorsanız mesela, parası vardı ama dalga geçiyorduk mesela. Ne oldu lan zengin? Gelemiyor musun buraya falan diyorduk. Abi öyle demeyin ya falan diyordu. Hani hani ben ilk defa mesela fakir olduğumuz için birini ezebildiğimizi fark ettim yani. Çok enteresan bir duyguydu. O arkadaşın, biz hani konuştuk tabii. Yani niye böyle oğlum, sen niye böyle takılıyorsun falan diye. Çünkü onun da mesela parasının olmadığı durumlar oluyordu. Abi babası sıfırdan yapmış her şeyi. Bayağı sıfırdan yapmış. Ve çocuğa demiş ki belli bir yaşa gelene kadar sen demiş öyle hani uçup kaçmayacaksın. Her şey sıfırdan. Yani olabildikçe makul seviyelerde yaşayacaksın demiş. Hani ve olabildikçe makul seviyelerde yaşadı. Ama o şunu biliyordu. Belli bir yaşa gelince
yani, üniversite Amerika'da okuyacak yani.
20. bölümde item'ın gelecek yani. Hani onu biliyor. Biz onu bilmiyoruz, anladın mı? Hani item mı gelecek, ne olacak, bir şey belli değil yani.
Ya bir de eve gittiğinde huzur yaşıyor abi. Yani abi
evde asansör
gidiyor.
Var diyorum. Bak sen çıplak ayakla asansöre bindin mi?
Bambaşka bir keyiftir o ya.
Bak ben arkadaşın evine gitmişlerdi mesela. Ben gidememiştim. Başka bir işim vardı. Hep anlatıyorlardı arkadaşlar bize. Şimdi buradan seviyorsa çok komik olacak. Kaç yıl geçti üzerinden gerçi muhabbetin. Şey diye anlatıyorlar. Şimdi o arkadaş yok. Oğlum evine bindik. Şey asansör vardı lan evin içinde. Ayakkabıları çıkarıp asansöre bindik falan diyordu böyle. Çok acayip falan diyordu böyle. Üç katlı falan. Korkmuyor muydun oğlum diyordum ben de.
İyi abi, bu ama evdeki asansör olayı bana Erdin'in anlattığı bir hikaye var. İşte özel okulda okuyan çocuklar. Düşün yani Sabancı'nın oğlunun okuduğu. Yani Sabancı ailesinden bir Ferdin oğlunun okuduğu okulda okuyan başka bir çocuk. Evlerine gidiyor Sabancı Ferdi'nin. Sonra eve döndüğünde ağlamaya başlıyor. Bizim evde niye asansör yok? Yani zenginlerin içinde de şey var. O asansör oluyor harbiden ayrı bir epik seviye yani. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Evinde asansör olması yani.
Güzel asansörde kalıyorsun falan böyle. Falan. Evdesin ya, ama yani. Kaldık, yatıyorsun uyuyorsun falan. Yarın devam ediyorsun.
Ya da iki asansör yaptıralım. Babam çıktı mı gelmiyor falan tarzı. Ya da kapıyı kim tutuyor yukarıda? Bir de öyle bir olay var.
Basmayın başkule.
Aile içi kavga var.
Ama ya bu
dizi... Neyse yapay zeka diyorduk geri dönelim.
Evet ya, evet yapay zeka. Güzel bir şey yapay zeka.
Ya böyle şöyle, yani. Ya bunun çok ütopik bir olayı olacak. Bak ben sana söyleyeyim. Yapay zekanın ileriki versiyonlarında harbiden insanın artık böyle yavaş yavaş dışarıda kaldığı versiyonda emin ol şunu göreceksin. Yapay zekalar kendi aralarında alışveriş yapacaklar.
Hmm.
Yani şöyle bir şey düşün.
Tabii insan hayatı gibi kendi ekosistemler olacak aslında.
Evet abi, sen IBM'in geliştirdiği bir yapay zeka endüstriyel faaliyet gösteriyor, tamam mı? Diyelim ki bir tane şey üretiyor, lastik fabrikası işletiyor. Google'un ürettiği başka bir yapay zeka var. Bu yapay zekada endüstriyel sistemler için araçlar, tool'lar üretiyor. Mesela iletişim kurmaları, yeni çıkan araçlara işte sürücüler hemen adapte olsun. Çünkü sonuçta yine sürücü olacak, yine donanım olacak. Yani bilgisayar donanımı. Yani yeni bir donanım çıkmış mesela. IBM Watson'a bakacak. Dünyadaki en işlevsel kullanım tekniği hangisinde var? Hemen bunu nasıl öğrenebilirim? Aa, Google'ın ki bunu öğrenmiş. Ben parasını vereyim, ondan satın alayım bunu diye bir karar verip aralarında konuşup belki sözleşmeyi imzalayıp pazarlığı yapıp abi para transferini banka yapıp o endüstriyel bilgi diğer yapay zekaya aktarılmış olacak.
Çok ileride evet. Öyle bir yetkinin bırakıldığı bir ortamda diyorsun yani.
Tabii sen. Fabrikaların kendi arasında alışverişini düşün. Mesela şimdi sen telefon üreten bir fabrika kurdun. Üretiyorsun, panel eksildi. OLED panele ihtiyacı var. En uygun OLED paneller nerede? Soracak hemen abi. Oradaki yapay zeka diyecek ki biz üretiyoruz, bizim şu kadar fazlamız çıkacak şu tarihte. Tamam sen bana ayır onu. Ayırdım.
Söyle, herkesin böyle çalıştığı bir sistem saçma bir şekilde mükemmel olmuyor mu o zaman?
Zaten öyle, bak düşünsene. Otonom robot şey, otonom sistem onu kamyona yüklüyor. O otonom kamyon fabrikaya şimdi götürüyor, yine yükleniyor ve telefon üretiliyor. Ama telefonu kim kullanacak işte?
Şimdi mesela pazarlık da mesela enteresan bir şey. Pazarlık yapmak veya fiyatı belirlemek mesela. Yapay zekanın belirlediği fiyat büyük ihtimalle şöyle. Tüm dünyayı tarıyor. Atıyorum işte şu anda 20 bin tane piyasada OLED ekran var. İşte bunlarda 5 bin tanesi var. Demek
ben
ki
ne kadar üretebilirim?
Şu,
benim maliyetim ne?
Şu. Diğer yapay zekada aynı şekilde taradığı için diyor ki evet, o şey demiyor yani abi %10'da attı bizim de işimiz görülsün hani,
öyle olmaz ama şeyi de hesaplayabilecek belki yapay zeka. IBM'in Watson ile çalışmanın ona katacağı reklam şeyi fazla anlatabiliyor muyum? Bir sürü değişken var ya bak.
Orada o yüzden o kadar, çok ileriki seviye evet, demeni anlayabiliyorum. Çok
ileriki seviye yani bu. Ve her şey üretilecek, senin evine gelecek. Yani sen internetten sipariş vereceksin ya.
Tınk diye yapılıyor.
Yani o evet, o oradan geliyor ve arada insan yok abi. Şimdi ne oldu? Bak kargo, fabrika, toptan o aracılar. Aldım, sattım, verdim gülüm, borsacılar falan. Arada bir trilyon adam aslında yok oluyor.
Ama o zaman şu da oluyor
sadece
mesela.
Sadece tüketici oluyorsun.
Şimdi şeyi düşündüm orada. O zaman yeni telefonu yapacak kişi insan olacak. Hani şu telefonu yapacağız diye düşünen insan olacak diye düşünüyorum. Ama aslında o da insan olmayacak.
Tabii.
Yapay zeka gelecek ki millet bunu kullanıyor Ve böyle alışkan ama abi şöyle bir şey de var. Tasarım dediğimiz bir şey var ya. Bir o sanatsal bir bakış var ortada.
Abi sanatsal bakışta şu anda tablo çizen yapay zekalar var.
İşte ama tabloyu fotorealistik olarak çizebilir bir yapay zeka. Ona bir şey demiyorum. Yani bildiğin seni mesela birebir yapabilir. Ama bir de sanat dediğimiz bambaşka. Mesela gerçekçi grafikleri olan oyunlar var deriz. Bir de için baktığımız zaman Ori mesela. Hani tarzıyla, stilistik tarzıyla insanı etkileyen şeyler vardır bir de.
Abi şimdi işin tehlikesi ne biliyor musun? Bugün en baba müzayede salonlarındaki eksperleri kandırabilen taklit tablo çiziciler var.
Evet.
Adam çiziyor, diyor ki bunu Picasso yaptı. Hatta böyle adamın bir tanesi vardı, böyle gülüyor belgeselde. Birkaç tane tablom var diyor şu an diyor şeylerde, müzelerde sergileniyor diyor. Söylemeyeceğim diyor ama. Çünkü yıllardır orada diyor, inanmışlar diyor. Onun yaptığı hani böyle ünlü ressamların çizimleri taklit ediyor adam. Şu anki yapay zekada İnsanlar makine öğrenmede, mesela Nvidia'nın birçok çalışması var yine benzer gösterdiği. Yapay zeka abi sanat eserlerini taklit ediyor. Ve onları taklit ederek yeni resimler oluşturuyor. O stili taklit ederek.
Bayağı şimdi, Picasso yapmış gibi yeni bir portre yapıyor.
Abi yapay zekayı düşün. Oyun kültürünün başından sonuna kadar analiz edip hangisi sanatsal bulunmuş, ama hangisi bulunmamış yeni doğru. Bir şey ortaya koyabilir.
Fakat sıkıntı şu. Senin dediğin sistem yerleştikten sonra yeni veri işlenmeyecek. Bak şimdi adam ne yapıyor abi? Kendisinden önceki, kendi tarihinden önceki yüzyılı alıyor. Kendisi yapmaya başladıktan sonra kimse bir şey üretmeyeceği için hep aynı şeyi yapıyor olacak o zaman.
İşte hep aynı şey değil abi. Yapay zeka dediğimiz kısım. Bak makine öğrenme ayrı. Makine öğrenme evet eski verileri alıp analiz ediyor ama yapay zeka üstüne koyan bir şey.
İşte üstüne koyabildiği
analiz
şey.
Edip, tamam.
Üstüne koyduğu şey ama hep analiz ettiği, hep o çerçeveden bakıyor olacak. Hep o 100 yıllık çerçeveden bakıyor
abi
olacak.
Abi işte ileri acaba, versiyonu öyle değil.
Öyle değil mi diyorsun?
Değil evet.
Yani aman ya.
Bir şeyler ortaya koyarken göreceğiz.
Bir kere ya insanın gücüne gidiyor yapay zeka falan konuşulması.
Ve gerçekten de belli bir yerden sonra şeye dönüyorsun, Matrix gibi. Robotun robotla konuştuğu, robotun robottan bir şey öğrendiği. Aralarında bir alışveriş ticaretin olduğu.
Tam Wall-E'ye dönecek herhalde. Biz böyle göbekli şişmanlar olacağız artık.
Yani olacak mıyız onu bilmiyorum. Çünkü fabrikanın tamirini, kurulumunu da robotlar yapacak bir yerden sonra.
Zaten dediğim gibi bu iş ama şöyle bir şey var. Yani şimdi felaket senaryosu, ya bunu biz burada bakıp da felaket senaryosu çıkarabiliyorsak, yani bu işin hani planlamasını yapan insanlar da aşağı yukarı farkındadır insanoğlunun aç kalacağı ve bir şekilde.
İşte onun için şey diyor, Mars'a gidelim mi dönmemek üzere diyor. Lanet olsun dünya. Zaten dünya gitmek üzere. Hani yani. Dönmemek üzere Mars'a gidelim, orada kalalım. Şimdi çünkü şey var. Şimdi mesela okuyorsun, yapay zekanın bize faydası ne? İşte tarımda modern tarım teknolojileri sayesinde inanılmaz fazla yiyecek üreteceğiz. Dünyadaki açlığın sonu gelebilir. Abi yani tamam, dünyadaki açlığın sonu gelecek. Evet, o modernizasyonu kuracaksın da parayla satıyorsun sen bunu. Adamın para kazanması lazım. Yani o tarlada üretilen bir şeyi satın alman için Evet. Paraya ihtiyacın var. Ama devletler bunu nasıl dizginleyebilirler? Bir,
devlet politikalarıyla alakalı.
Abi yapay zekadan vergi alma. Yani bugün bizim her şeyimizden vergi alınır. Bugün zarf vergisi diye bir şey çıktı biliyorsun. AliExpress'ten 1 dolarlık bile bir şey alsan 5 lira artık. Evet. Gümrük baktı içine diye vergi istiyorlar, tamam mı? Yani orada bambaşka bir yere gidiyoruz. En azından Türkiye bunu keşfetti. Dünyaya bu bilgiyi satabiliriz biz Türkiye olarak. Patentleyip bunu, her şeye vergi koyulabilir tarzına ve patent yapıp, bence belki de vergi forumlarına çıkıp bizim anlatmamız lazım. Nerede vergi getirilebilir? Evet. Siz cahil Amerikalılar bilmiyorsunuz. Bakın. Böyle vergiler getirebilirsiniz tarzında. Yani öyle bir şey olabilir. Yapay zekadan vergi.
Mantıklı abi.
Arada alışveriş yaptın, vergi. Biz de vergilerle yaşarız.
Değil mi? Öyle bir şey
oluyor. Vatandaşa ne gelir bilmiyorum. Hani devlet aldı vergiyi ama bana ne geliyor yine? Ben onu bilmiyorum yani. Benden de vergi alıyor çünkü.
Bize de bakarlar artık ya.
Herhalde bir şeye bakar. Bir yapay zekanın yanında yamanacaksın abi.
Tekme atarız robotlara falan. Çalışın lan. Bize vergi getirecek şekilde çalışın deriz.
Yapay zeka insan yüzü yapabiliyor biliyorsun. Diğer insan yüzlerine bakıp yeni insan yüzleri oluşturabiliyor.
Ha.
Tabii. Yani şimdi yarın öbür gün konuşmamızı, sesimizi taklit edip burada iki tane kişi de yapabilecek, çizebilecek.
Benim gibi konuşamaz abi.
İşte ne yapıyor biliyor musun? Senin videolarını izliyor abi.
Abuk subuk konuşuyor. Oğlum ben yatarım o zaman ha. Evden yatarım. Abi ben geldim derim, yanına gönderirim. Sen de kendi robotunu gönderirsin.
Yani şu andaki tek engel şu. İnanılmaz bir işlem gücü gerektiği için, tamam mı? Hala da sıkıntı ama 5G'yi niye bu kadar heyecanla bekliyorlar? Çok yüksek veriler, düşük gecikmeyle gidip gelecek, her yere yayılacak. 5G'de inanılmaz fazla bir veri trafiğini yönetebilecek hale geleceğiz. Yeni teknolojiler geliştiriyoruz diyorlar. Hı hı. İşte Xbox hepsi atıp tutuyor diye ilk başta biz cloud tabanlı bir konsol Evet. Düşünüyoruz filan. İşlemler tek bir merkezde yapılacak, Evet. Oyunlar mükemmel olacak diye. Aslında ona çalışıyor adam. Yani robotun içine çok fazla işlemci koymayalım.
Veri akışını hızlı yapalım.
Sürekli connected olsun, sürekli bağlı olsun.
Anladım.
Büyük bir yer onu yönetsin. O da yani işte böylece abi. Şöyle bir sıkıntımız kalmayacak. Oldu, her yeri robotlar ele geçiriyor diyeyim. Ana merkezi patlatıyorsun abi.
Yalnız Türk Telekom'dan mı geliyor veri? Kablo net.
Lekli çalışıyor, düşünsene.
Ben mesela videodayım, robotum var mesela. Ben kalıyor.
Buffering. Sen onu boş ver. Sola dönecekken lek oluyor. Oo. O an değil, sonra sola dönmeye kalkıyor. Sola dönerken sağ işaret yapmak da bambaşka bir işaret tabii.
Evet. Neyse, güzel fanteziler kurduk. Arkadaşlar sizden de gelecek muhakkak yorumlar vardır. Farklı bakış açılarından olaya bakılabileceğimiz.
Ha, bu arada ben sana söyleyeyim, yapay zeka yakında oyun yapmaya başlar, bak görürsün.
Tabii tabii, o olur. Zaten onunla ilgili muhabbetler var. Yapay zekanın yaptığı bir oyunu yapay zeka test ediyor diye haber yaptık ya, evet, sen de işte evet. Burada.
Öyle bir durum söz konusu. Hep beraber görüyor olacağız ama dediğimiz gibi sizin görüşleriniz çok daha önemli. Ne düşünüyorsunuz? Amazon Go incelemesini, deneyimini sitemizden izleyebilirsiniz.
Bu romantik havada yaptığımız videonun sonuna geldik efendim. İkisi bir bilmez bilir, yarı bilir galiba, emin değiliz programımızın sonundan. Herkese iyi günler dileriz.
Bay bay.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenit Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.